Ayrım 23, Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 242. Şimdi biraz da kız kardeşlerden söz edeyim. Pek çok hapishanede onlara kızlar ya da kodes yavruları derler. Son zamanlarda moda olan son deyim katil kraliçelerdi. Ama biz onlara Shawshank'ta hep kız kardeşler derdik. Günümüzde hapishane duvarları içinde seks ilişkisi olmasına pek şaşılmıyor artık. O zamanlar buraya düşen genç, ince, yakışıklı ve bu durumları fark etmeyecek kadar saf biri şaşırıyordu yalnızca. Eşcinsellik de normal seks gibi türlü şekil ve biçimde oluyordu. Seks olmadan yaşayamayan bazı erkekler çıldırmamak için başka erkeklerle ilişki kuruyorlardı. Normal cinsel ilişkileri olan iki adam aralarında anlaşıyorlardı. Ancak bazen onların sandıkları kadar normal olup olmadıklarını, hapisten çıkıp karılarının ya da sevgililerinin yanına dönünce anlayacaklarını düşünüyordum. Ayrıca hapiste değişen tipler de vardı. Onlar birden o biçim oluyor ya da için için eşcinselliği istemiş olduklarını anlıyorlardı. Çoğu zaman bunlar kadın rolüne giriyorlar, diğerleri de onların güler yüz göstermesi için aralarında korkunç şekilde yarışıyorlardı. Sonra kız kardeşler vardı. Onlar bu duvarlar dışında kalan kimselerin ırz düşmanı dedikleri tiplerdi. Çoğu ömür boyu hapis cezası yemişti ve şiddet kullanmaktan hoşlanırlardı. Acımasızca davranıp şiddet kullandıkları için şimdi cezalarını çekiyorlardı. Bunlar genç, zayıf ve tecrübesiz avlar aramakta ya da Andy Dufresne gibi zayıf görünen kimselere musallat olmaktaydılar. Av yerleri de çamaşırhanedeki makinelerin gerisinde kalan dar tünel ya da duş yeriydi. Bazen de revirde çalışıyorlardı. Birkaç kere de sinema salonunun gerisindeki küçük projeksiyon odasında mahkumlara saldırmışlardı. Kız kardeşler genellikle zor kullanmayı seviyorlardı. Oysa bazı mahkumlar tıpkı Sinatra, Presley, Redford'a ayran genç kızlar gibi onlara bayılıyorlardı ve her şeye de razıydılar. Fakat kız kardeşler için zevk sadece zorla elde etmekti, daima da öyle olacaktı sanırım. Yakışıklı, ufak tefek ve belki de hayran olduğum kontrolü yüzünden Andy'yi tutturmuştu onlar. Daha adam içeriye girdiği gün ona göz koymuşlardı. Bu bir peri masalı olsaydı size Andy'nin canla başla dövüştüğünü ve onların da kendisine ilişemediklerini söylerdim. Keşke bunu söyleyebilseydim. Hapishane masallardaki bir dünya değildir. Andy'ye ilk kez Shawshank'teki mutlu ailemize katıldığının üçüncü günü duşta musallat oldular. Yıkanırken ona vurdular, gıdıklamaya filan kalktılar. Aslında bu sadece zemin yoklamaydı. Harekete geçmeden önce tıpkı çakallar gibi avın zayıflığından emin olmak istiyorlardı. Andy onlara yumruklarıyla karşılık verdi. İri yarı bir kız kardeş olan Box Diamond'ın dudağını patlattı. Box yıllar önce buradan bilinmeyen bir yere gitti. Neyse o gün iş uzamadan bir gardiyan gelip onları ayırdı. Fakat Box onu elde etmeye yemin etmişti ve bunu da yaptı. İkinci kez ona çamaşır makinelerinin arkasındaki tünel gibi yerde saldırdılar. Yıllar boyunca o dar yerde çok şey olmuştur. Gardiyanlar da bunu bilir ve ses çıkarmazlar. Orası çuvallarla toz sabun, çamaşır sodası gibi şeylerle doluydu. Gardiyanlardan hiçbiri o karanlık yere girmeyi istemezdi. Çünkü dönecek, manevra yapacak kadar yer yoktu. Hapishanede çalışmaya başlayan kimselere de ilk öğretilen insanın çıkamayacağı bir yere girmemesi ve kız kardeşlerin eline düşmemesiydi. Box o gün orada yoktu fakat 1922'den beri çamaşırhanenin ustabaşısı olan Henley Bacchus, Diamond'ın dört arkadaşının orada olduğunu bana anlattı. Andy bir süre ıslatılınca pil asidi kadar tehlikeli olan kuru temizleme maddesi Hexlight ile onları kendisine yaklaştırmamayı başarmıştı. Yaklaşacak olurlarsa tozu gözlerine atacağını söylemişti. Fakat sonra ayağı oradaki büyük makinelerden birinin kordonuna takılmış ve dördü birden üstüne çullanmıştı. O dört kız kardeş orada Andy'yi kıstırmışlardı. Biri Andy'yi tutup bir sandığın üstüne eğmiş ve şakağına da ucu sivriltilmiş bir tornavida dayamıştı. Sonra sırayla hepsi ırzına geçmişti. Bu durumun acı verdiğini de söylemeliyim. Belki özel tecrübeme dayanarak konuştuğumu sanacaksınız. Keşke öyle olmasaydı. Saldırılan kimsede biraz kanama görülür ama bu bir iki gün sonra geçer. Eğer saldıranlar anormal şeyler yapmamışlarsa fiziki zarar görmezsiniz. Fakat ırza geçme yine de ırza geçmedir. Sonunda insan bir gün aynaya bakarak kendisinin nasıl bir yaratık olduğuna karar vermek zorundadır. Andy o günlerde her konuda yaptığı gibi bu işe de tek başına dayandı. Kendisinden önce bu durumla karşılaşanlar gibi o da bir karara varmıştı. Kız kardeşlere iki şekilde davranabilirdi. Onlarla dövüşür ve ele geçerdi. Ya da sadece ele geçerdi. Andy dövüşmeye karar verdi. Çamaşırhanedeki olaydan bir iki hafta sonra Box ve iki arkadaşı onun peşinden geldiler. O sırada orada olan Ernie, Box'un duyduğuma göre seni alıştırmışlar dediğini söyledi. Andy onlarla dövüşmeye başladı. Üvey kızını döverek öldürdüğü için deliye tıkılan Rooster McBride adındaki iri yarı çiftçinin burnunu kırdı. Rooster'ın birkaç yıl sonra burada öldüğünü sevinçle eklemeliyim. Sonra üçü de Andy'ye saldırdılar. Bu iş bitince Rooster ve diğer serseri Andy'ye zorla diz çöktürdüler. Box Diamond karşısına geçti. O günlerde sedef saplı bir usturası vardı. ''Şimdi pantolonumun önünü açacağım. Sen de vereceğim şeyi yutacaksın. Ondan sonra da Rooster'a aynını yapacaksın. Burnunu kırdığına göre bunun bedelini ödemelisin.'' Andy ağzıma sokacağınız herhangi bir şeyi kaybedersiniz diye karşılık verdi. Ernie Box'un hayretle Andy'ye baktığını ve onun çıldırdığını sandığını anlattı. Box Diamond, Andy budala bir çocukmuş gibi konuştu. Ne dediğimi anlamadın. Öyle bir şey yaparsan elimdeki 20 santimlik çelik usturayı kulağına sokarım. Ne dediğini anladım. Sanırım sen beni anlamadın. Ağzıma sokulacak her şeyi ısırırım. İstersen usturanı beynime sapla. Yalnız beyin ani zarar görünce insan idrarını fazla tutamaz ve çeneleri de kasılıp dişleri birbirine kenetlenirmiş. Box'a bakarak hafifçe gülümsedi. Ernie bana halini görseydin, üçünün orada hisse senetlerinden konuştuklarını sanırdın dedi. Sanki pantolonu ayak bileklerine inmiş, bacaklarının arasında kan dolaşan adam o değildi. Üstünde yelekli takım elbise olan bir banker gibi konuşuyordu. Andy devam etti. Bazen ısırma refleksi öyle güçlü olurmuş ki, kriz geçiren kimsenin ağzını kalın bir demirle bile güçlükle açarlarmış. Box bunun üzerine istediği şeyi yapamazdı. Rooster McBride de öyle. Bildiğim kadarıyla diğerleri de buna yeltenmediler. Yalnız Andy'yi bayıltana kadar dövdüler. Bu yüzden dördüne hücre cezası verildi. Andy ile McBride de revire gönderildi. O pis grup kaç kez Andy'ye saldırmaya kalktı bunu bilemiyorum. Fakat bir ay süreyle burnu sargılar içinde kalan Rooster'ın hevesi hemen kaçtı sanırım. Box Diamond da o yaz birden Andy'den uzaklaştı. O sırada garip bir şey oldu. Bir Haziran sabahı erken saatte Box'u hücresinde berbat bir durumda buldular. Feci dövülmüştü. Fakat kendisini kimin dövdüğünü ya da dövenlerin hücreye nasıl girdiklerini söylemedi. Ama ben gardiyanların cebine parayı koyunca her şeyin yapılabileceğini biliyordum. Onlar para karşılığı tabanca sağlama dışında her şeyi yapabilirdi. O yıllarda hapishanede elektronik kilitleme sistemi, kapalı devre televizyon gibi şeyler de yoktu. 1948'de her koğuşun kendi gardiyanı vardı. Bir gardiyan parayı alınca iki ya da üç mahkumu Diamond gibi azılı bir katilin hücresine bile sokabilirdi. Böyle bir iş için epey para gerekirdi tabii. Dışarıya göre değil, hapishane standartlarına göre konuşuyorum. Delikte bir süre kalan insana elindeki 1 dolar dışarıdaki 20 dolar kadar değerli gelir. Bana kalırsa Box için gardiyana 15 dolar ve onu dövenlerin her birine de 2-3 dolar verilmişti. Bunu Andy Dufresne'nin ayarladığını söylemiyorum. Ne var ki kendisi 500 dolarla içeriye girmişti ve dış dünyadayken bir bankacıydı. Onun içinde pek çok yerde paranın güç yerine geçeceğini bizden iyi biliyordu. Şunu da biliyorum. Üç kaburgası kırılan, bir gözü kanayan, kalçası çıkan, beli incinen Box Diamond bir daha Andy'nin yanına yaklaşmadı. Fakat Andy'nin kız kardeşlerle olan sorunu da sona ermedi. Bir süre bekledi serseriler, sonra yine başladılar. Ama eskisi kadar sık ve sert saldırmıyorlardı. Çakallar hazır avı severlerdi. Etrafta Andy Dufresne'den çok daha kolay avlar vardı. Sadece Andy'nin her seferinde onlarla dövüştüğünü anımsıyorum. Andy bir kez kendisini savunmayacak olursa daha sonra dövüşmenin zor olacağını da biliyordu. Bu yüzden de zaman zaman yüzü gözü morarmış olarak ortaya çıkıyordu. Bu arada Diamond'ın dövülmesinden 8 ay sonra iki de parmağını kırdılar. 1949'un sonlarına doğru bir günde elmacık kemiği kırıldığı için revire kaldırıldı. Biri havluya sardığı demir boruyla yüzüne vurmuştu. Ama Andy yine de dövüşüyor ve bu yüzden sık sık hücre cezasına çarptırılıyordu. Ancak Andy pek çok erkek için çok tatsız sayılan hücre cezasını aldırmıyordu. O kendi başına yaşayabilen biriydi. Sonunda kız kardeşler 1950'de onunla uğraşmaktan tümüyle vazgeçtiler. Bunu da zamanı gelince anlatacağım. Andy 1948 sonbaharında avluda yanıma gelerek kendisine yarım düzine taş battaniyesi bulup bulamayacağımı sordu. Onlar da ne diye sordum. Taşlarla ilgilenenler bunlara böyle derler. Aslında bunlar bulaşık bezi büyüklüğünde cilalama bezleridir. İçleri pamukludur. Bir tarafları yumuşak, öbür tarafları serttir. Yumuşak taraf incecik zımparadır. Sert taraf endüstride kullanılan çelik yünü gibidir. Andy'ye bu işi yapabileceğimi söyledim. İstediklerini taş çekicini aldırttığım dükkandan sağladım. Bu kez Andy'den sadece %10'umu aldım ve fiyata 1 sent bile eklemedim. Eni ve boyu 20 santim olan bu taş cilalayıcılarda tehlikeli bir yan görmemiştim. Taş battaniyeleri ha? Andy 5 ay sonra kendisine Rita Hayworth'ı getirip getiremeyeceğimi sordu. Bu konuşma bir film gösterildiği sırada salonda geçti. Günümüzde hapishanelerde haftada 1-2 kez film gösteriyorlar. O zamanlar ayda bir gösterilen filmler olay sayılırdı. Genellikle filmlerin bizi umutlandıracak bir mesajı oluyordu. Fakat yaratılan adam farklıydı. Bundan çıkarılan ders içkinin tehlikeli olduğuydu. Biz de bu ders sayesinde çok rahat edebilirdik. Andy bir yolunu bulup yanıma oturmuştu. Filmin ortasına doğru bana doğru hafifçe eğilerek Rita Hayworth'ı getirip getiremeyeceğimi sordu. Doğrusunu isterseniz bu durum beni biraz eğlendirdi. Genellikle soğukkanlı, sakin ve aklı başında olan Andy o gece pek sinirliydi ve utanmışa benziyordu. Ayrıca o an patlayacakmış gibi de bir hali vardı. ''Onu getirebilirim'' dedim. ''Bu kolay, sakin ol. Büyüğünü mü küçüğünü mü istiyorsun?'' O sırada Rita en sevdiğim kadındı. Birkaç yıl önce onun yerinde Betty Grable vardı. Bu iki boydu. Bir papel verirsen küçük Rita'yı alıyordun, $2,5 verirsen 1.25 boyundaki tam boy Rita'yı ele geçiriyordun. Bana bakmadan konuştu, büyüğünü istiyorum. O gece hali bir alemdi doğrusu. Ağabeyinin kimliğiyle bir striptiz gösterisine girmeye çalışan bir çocuk gibi kızarıyordu. ''Bunu yapabilir misin?'' ''Sakin ol, yapabilirim tabii.'' Seyirciler alkol krizi geçiren Ray Milland'ı yemek için duvardan çıkan böcekleri alkışlıyor, ıslıklıyorlardı. ''Ne zaman elime geçer?'' ''Bir hafta, belki de daha önce.'' ''İyi, ama sanki o anda pantolonumun paçasına gizlediğim bir resmi vermemi bekler gibi düş kırıklığına uğramıştı. Ne kadar?'' Ona toptan fiyatı söyledim. İyi bir müşteriydi. Onun için bu kez kazanç sağlamadan iş görebilirdim. Ayrıca çok da iyi bir insandı. Bazı geceler boks, rooster ve diğerleriyle uğraşan adamın daha ne kadar dayanabileceğini, ne zaman birinin kafasını taş çekiciyle yaracağını düşünmüştüm. İçki ve sigaradan sonra en büyük işim posterlerdir. İçeridekiler en güzel yıldızların posterlerini istiyorlardı. Andy benimle konuştuktan birkaç gün sonra işlerimin çoğuna bakan çamaşır kamyonu sürücülerinden biri 60'tan fazla posterle geldi. Çoğu da Rita Hayworth'ındı. Belki siz de o resmi anımsayacaksınız. Ben bunu unutmadım. Rita bir mayo giymişti. Bir elini başının arkasına dayamış, gözlerini yarı kapatıp dudaklarını aralamıştı. Ona Rita Hayworth diyorlardı. Fakat bence ihtiraslı kadın demeleri daha doğru olurdu. Belki merak ediyorsunuz. Hapishane yöneticileri kara borsanın farkındaydılar, bunu biliyorlardı. Belki de işimi benim kadar iyi bilmekteydiler fakat ses çıkarmıyorlardı. Çünkü hapishanenin dev bir düdüklü tencereye benzediğini de biliyorlardı. Buharını dışarıya verecek supapları olmalıydı. Zaman zaman baskın yapıyorlardı. Ben de bu yüzden bir iki kez hücre cezasına çarptırıldım. Fakat poster gibi şeyler bulunca göz yumuyor, bu tür şeylere ilişmiyorlardı. Bir mahkum kendi hücresinin duvarına Rita Hayworth'ın posterini asınca da bunu bir arkadaş ya da yakınının postayla yolladığına inanır gibi davranıyorlardı. Aslında arkadaş ve yakınların yolladığı her paket açılıyor ve envanter çıkarılıyordu. Ama kim bir Rita Hayworth ya da Ava Gardner posteri gibi zararsız bir şey için gidip eski listeleri inceleyecekti? İnsan düdüklü tencerenin içinde yaşarken bazı şeylere göz yummasını öğrenmeliydi. Yoksa biri çıkıp tam gırtlak kemiğinizin üstüne bıçakla yeni bir ağız oyabilirdi. Evet, bazı şeylere göz yummayı öğrenmek şarttı. Posteri Andy'nin hücresine yine Ernie götürdü. Andy 14 numaralı hücrede kalıyordu. Ben de 6 numaradaydım. Ernie biraz sonra küçük bir kağıt getirdi. Andy'nin düzgün yazısını gördüm. Teşekkürler yazmıştı. Kısa bir süre sonra sabah kahvaltısı için hücrelerimizden çıkınca onun hücresine bir göz attım. Rita Hayworth'ın posterini ranzasının üstünde kalan duvara asmıştı. Geceleri ışıklar sönünce avluda projektörler yanıyor, hücreler hafifçe aydınlatıyorlardı. İşte o loş gecelerde duvardaki gülümseyen kadına bakacaktı demek. Şimdi size 1950 Mayıs'ının ortasında olanları anlatacağım. Bu olay sayesinde Andy'nin kız kardeşlerle olan kavgası da sona erdi. Ayrıca yine o yıl bir olay Andy'nin çamaşırhaneden alınarak kütüphaneye verilmesine neden oldu. Kendisi küçük mutlu ailemizden ayrılana kadar kütüphanede çalıştı. Belki size anlattıklarımın çoğunu başkalarından duyduğumu fark ettiniz. Biri bir şey görüp bana söyledi ve ben de size naklettim. Bazı durumlarda ben işi daha da basitleştirdim. Çünkü zaman zaman bana gelen 4 ya da 5. el bilgiydi. Burada durum böyledir. Haber kulaktan kulağa yayılır. Siz de kendinizi kollamak için daima bu haberleri dinlersiniz. Bu arada gerçeği yalanlardan, söylentilerden, dedikodulardan ayırt etmesini bilmeniz de gerekir. Ayrıca anlattığım kimsenin bir erkekten çok bir efsane olduğunu da düşünebilirsiniz. Bunda gerçek payı olduğunu kabul ediyorum. Bizim gibi Andy'yi yıllarca görüp tanıyan mahkumlar onda sihirli bir hava olduğunu fark ettiler. Andy'nin Box Diamond'ın isteğini yerine getirmeyip kafa tutması, kız kardeşlerle dövüşmeye devam etmesi ve kütüphanedeki işe geçirilmesi hep bu efsaneyi oluşturan gerçeklerdir. Yalnız bu arada onun kütüphaneye alınmasına neden olan olay sırasında ben oradaydım ve her şeyi gördüm. Bunların doğru olduğunu da annemin üstüne yemin ederim. Cinayet suçundan mahkum olan birinin yemini pek değer taşımaz. Ama yalan söylemediğime inanmalısınız. Andy ile artık ahbap olmuştuk. Bu adam beni çok ilgilendiriyordu. O poster olayını düşününce size bir şeyi söylemeyi unuttuğumu anlıyorum. Rita'nın posterini asmasından 5 hafta sonra Ernie hücremin parmaklıkları arasından küçük beyaz bir kutu uzattı. Dufresne yolladı diye fısıldarken bir yandan da koridoru süpürmeye devam etti. Teşekkürler Ernie. Ben de ona bir paket Camel verdim. Kutunun kapağını açarken acaba ne olabilir diye düşünüyordum. Kutuda beyaz pamuklar vardı. Ve bunun altında uzun süre öylece kalarak baktım. Birkaç dakika bunlara elimi dokunmaya bile cesaret edemedim. Çok güzeldiler. Bu delikte güzel şey pek azdı. İşin acınacak yanı da adamların bunu fark bile etmemesiydi. Kutuda dikkatle cilalanmış olan 2 parça kuvars duruyordu. İçlerindeki demir pirit altın tozlar gibi parlıyordu. Bu kadar ağır olmasalardı, onlardan erkek için kol düğmesi yaptırılabilirdi. Çünkü taşlar hemen hemen eşti. Bu 2 parçayı yaratabilmek için Andy ne kadar zaman çalışmıştı? Işıklar söndükten sonra geceleri saatlerce çalışmış olduğunu anlıyordum. Önce taşların kenarlarını kırıp düzeltmiş, onlara şekil vermişti. Sonra taş battaniyeleriyle onları cilalamıştı. Onlara bakarken içimde bir sıcaklık duydum. Bir kadın ya da erkek elle yapılan güzel bir şeye baktığında aynı şeyi hissederdi. Böyle emek verilen güzel şeyler bizi gerçekten hayvanlardan ayırıyordu. O anda başka bir şey daha hissettim. Bu adamın inanılmaz bir sebatı vardı. Fakat Andy Dufresne'in ne kadar sebatlı olduğunu çok sonra anlayacaktım. 23. ayrımın sonu. Sayfa 251.